Efendim Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2009 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Aynur Tutkun imzalı Rahmet Yağıyor Üzerimize başlıklı güzel bir Ramazan yazısını aktaracağız. Evimizin senelik temizliğini yaptık mı hanımlar? Yataklar, yorganlar havalandırıldı, mutfak dolapları silindi, gardıroplardaki çamaşırlar elden geçip ayaklandı mı? Gerekliydiyse boya badana işleri de olmuştur herhalde. Ya siz beyler arabanızın yıllık bakımını yaptırdınız mı? Kaportasının olmasa da motorunun bakımı, yağ değişimi önemlidir sanırım. Aman ha boş vermeyin. Kim bilir nerelere ne canlar taşıyorsunuz. Ya siz gençler, defterlerinizi, kitaplarınızı, özel eşyalarınızı gözden geçirip dolabınızı, kitaplığınızı yerleştirdiniz mi? Yeni bir ders yılında lüzumsuz olanların elinize ayağınıza dolaşıp sinirinizi bozmasını istemediğiniz için sanırım her şeyiniz hazırdır yeni bir ders yılına. İnsanoğlu bahar gibi, sene sonu gibi bazı zaman dilimlerini kendine başlangıç kabul ederek kendini gözden geçirir. Eskiyenlerin ya da fazlalıkların temizlenmesiyle daha iyiye, daha güzele doğru adımlar atılır. Tıpkı Ramazan'ı kendimize başlangıç kabul edip ruhi kıvamımızı gözden geçirerek Rabbimizle ve insanlarla olan ilişkilerimize onun rızasına uygun yeni bir şekil vermemiz gibi. Ne güzel bir zaman dilimidir şu Ramazan. Allah'ın rahmetinin sağanak sağanak yağdığının farkında olmak, merhametinin bizi çepeçevre kuşattığını hissetmek ne güzeldir. Af ve mağfiret ayı, oruç ve Kur'an ayı olan şu Ramazan'da oruç tutup Kur'an'ı bol bol okurken kendimizi revize etme imkanı da buluruz. Rabbimize ve insanlara karşı olan şuurumuzu ve amellerimizi gözden geçirme imkanı ve bu revizyonda en çok kontrol etmemiz gereken belki de her şeyin başı olarak kabul edeceğimiz merhamet duygumuzdur. Oruç gibi zor bir ibadeti ifa etmek bize ne kadar çok sevap kazandığımız hissini vermekle birlikte merhamet duygusuna ne kadar sahip olduğumuzu da düşündürür. Zira Ramazan sadece Rabbimizin bize değil, bizim de kendimize ve tüm çevremize merhamet dolu olduğumuz bir aydır. Ramazan'da yapılan ibadetlere, sadakalara ve iyiliklere sınırsız sevap vaat edilmesinin bir sebebi de oruç gibi zor bir ibadetin merhamet duygusunu ne kadar canlandırmasıyla alakalı olmasıdır. O Celle Celaluhu'nun bize, bizim de kendimize ve çevremize merhametimiz yoksa ne kıymeti olur ki amellerimizin? Kendimize merhametimiz varsa sadece bu dünya için değil, ahiretimiz için de yatırım yapmayı düşünürüz. Mesela kendimizi geliştirirken kişisel gelişim metotlarını değil, Resulullah'ın ahlakını şiar ediniriz. Zira ikincisi zaten bu dünya için lazım olanları verirken aynı zamanda şuur farkı oluşturarak öteki dünyayı da gözetmemizi sağlar. Dünyalık işlerimizde uğraşırken onun ve Resulünün çizgisini takip etmek kendimize merhametimizin en büyük göstergesidir. Çevremizdekilere merhametimiz varsa kör bir kediye, topal bir köpeğe, penceremizin önüne konan bir güvercine açırız ve vereceğimiz bir iki lokmayla merhamet duygumuzu amele dönüştürürüz. Otobüste gördüğümüz bir ihtiyara, aklı bir karış havada gençlere inat yer veririz. Düşen bir çocukla ilgilenmek, yanlış olduğunu bile bile sokaktaki dilenciye birkaç kuruş vermek, fakir fukarayı gözetmek hep merhamet duygumuzun tezahürüdür. Ya peki çok yakınımızdakilere de aynı merhamet duygumuzla bakabilir miyiz? Öfkelendiğimizde çocuğumuza kızmaz, bağırmaz, vurmaz mıyız? O kadar da değil, veletler öyle şeyler yapıyorlar ki bağırma da göreyim dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız. Şimdikiler öncekilere benzemiyor. Hem haddinden fazla merhamet maraz da getirir. Fakat ne kadarının haddinden fazla olduğuna karar verecek olan bizler değil, bu dinin sahibinin bize model olarak gönderdiği Hazreti Rasul'dür. Öfkeyle kalkıp bağırıp çağırdığımızda çok şey değişti diyebilir miyiz? Belki pusarlar ama terbiye olmazlar. Üstelik sevgilerini kaybedebilir, onların aile dışına kaymalarına da sebep olabiliriz. Efendimizin çocuklara gösterdiği kadar merhametli olmaya ihtiyacımız var. Çocuklarımıza karşı daha merhametli fakat kararlı, istikrarlı bir duruşa sahip olmamız gerekir. Eşimize, akrabamıza, arkadaşımıza, komşumuza karşı göstereceğimiz merhamet de kediye, köpeğe, tanımadığımız bir dilenciye, sokakta gördüğümüz bir ihtiyara göstereceğimiz merhametten daha azsa, şu merhamet ayı Ramazan, kendimizi gözden geçirmemiz için iyi bir fırsattır. Bazen gözümüzün önündekilere onları terbiye etmek, bir ders vermek adına daha acımasız, daha merhametsiz olabiliriz. Böyle davranırken Allah'ın rızasını kaybetmekten başka onların sevgisini de kaybedebiliriz. Kendimize model aldığımız Hazreti Peygamber gibi çocuğumuza, eşimize, akrabamıza, arkadaşımıza, komşumuza, yabancıya, börtü böceğe, hayvanlara, bitkilere merhametli olmaya çalışmak Müslümanlığımızın, iyi insan olmamızın gereğidir. O sallallahu aleyhi ve sellem sadece Allah adına öfkelendiyse çocuklara, kadınlara, kendini bilmezlere, medeniyetsizlere olabildiğince yumuşak ve merhametli davrandıysa bizim terbiyede ve tebliğde daha farklı bir metot takip etmeye ihtiyacımız var mıdır? Birbirlerini kıskandıklarında, eşlerine çirkin bir iftiraya maruz kaldığında Hazreti Ayşe'ye ki Allah doğrusunu bildirene kadar onun bir iftira olduğundan emin değildi. Yaramazlık yaptıklarında çocuklarına ve torunlarına, bedevilerin mescide küçük abdestlerini yapmalarına ve tükürmelerine bile olan merhamet dolu hüsnü muamelesini bilip dururken, bizim uzak ya da yakın çevremizdekilere karşı haşa daha iyi biliyormuş gibi kaba, sert ve haşin olmaya hakkımız var mıdır? İyi Müslümanlar olmak istiyorsak, hem Allah'ı hem de O'nun kullarını memnun etmek gibi bir gayretimiz olmalı değil midir? Merhamet duygusu bizi O'na yaklaştıran ilahi bir cevherdir. Tıpkı şu mübarek oruç ayında yaptığımız gibi, öfkelendiğimizde susmak, elimize dilimize sahip çıkmak, ya hayır söyleyip yahut da susmak, uzak yakın herkese ama herkese ve her şeye merhametle muamele etmek, sahip olmamız gereken her şeyin başı olan bir haslet olsa gerek. Ne dersiniz sevgili dostlar? Şu Ramazan'da rahmet yağıyor üzerimize. En güzel amellerin ve duyguların pratiğini yaptığımız şu mübarek ayda semadakilerden ve yeryüzündekilerden gerçekten rahmet yağıyor üzerimize. Bu rahmetin tüm bir seneyi kuşatması dileğiyle. Aynur Tutkun'un kaleme aldığı Rahmet Yağıyor Üzerimize başlıklı yazıyı paylaştık merhamet üzerine, Ramazan üzerine değerli dinleyenler. Ve şimdi yine bir başka yazıyla devam ediyoruz Sesi Dergi programına. Cahit Özdemir'in kaleme aldığı Mazide Kalan Tatlı Bir Hatıra Osmanlı başlıklı yazıyı sunacağız şimdi de. "400 atlıdan 600 yıl şanla, şerefle hüküm süren bir cihan devleti çıkarmanın sırrı nedir?" Osmanlı, başlangıçta zora talip olmuştur. Mefkûresini nizamı alem üzerine oturtarak, çöle inen nuru hale hale dünyaya yaymıştır. Bu cümleden olarak Osman Gazi, "Bizim davamız kuru bir cihangirlik davası değildir. İlahi kelimetullah'tır." diyerek bu esası kendinden sonrasına vasiyet olarak bırakmıştır. İslam tarihinin sahabe devrinden sonra en ihtişamlı safahatını teşkil eden Osmanlı Devleti, padişahından çobanına kadar bütün halkının peygamber muhabbetiyle temayüz ettiği bir devlettir. Peygamber aleyhissalatu vesselama her adı anıldığında salatu selam getirmenin yanında ihtiramla elini kalbine koymak, onun mevlidi şerifi okunurken veladet anını ifade eden mısraları topyekun ayakta dinlemek gibi sayısız ihtiram tezahürünün en mükemmel örneklerini bu yüce devletin zirvesindeki padişahlar bir örf haline getirerek ortaya koymuştur. Hasbelkader beşer olma muktezasınca sultanların da içinde bulundukları şartlar müvacehesinde kusurları olmuş olabilir. Ancak tahkir etme kastıyla isnat edilen sıfatlara şehadet edecek hiçbir vesikada gösterilememektedir. Buna mukabil, iyi bir devlet adamında bulunması gereken yüksek faziletlerle mücehhez, hassas bir ruh haline sahip olduklarına dair pek çok misaller verilebilmektedir. Hangi birisi zikredilebilir ki? Osman Gazi'nin misafir olduğu Şeyh Edebali'nin evinde, odasında Kur'an-ı Kerim bulunduğu için teeddüp ederek yatmadan sabahlaması mı? 1. Murat Han'ın Gaza meydanında şehitlik nasip olduğu için hamdü senada bulunması mı? Fatih Sultan Mehmet Han'ın emrini dinlemeyen Rum mimarın elini kestirdiği için aynı cezaya çarptırılmasını hüsn-i kabulle karşılaması mı? Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır seferini müteakip halife olarak İstanbul'a dönerken halkın tezahüratına muhatap olmadan payitahta girmek için geceyi beklemesi mi? Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yaşlı ve hasta haliyle kendisi için son olan uzun ve meşakkatli bir sefere çıkmaktan imtina etmemesi mi? Sultan 1. Ahmet Han'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ayak izlerinin maketini yaptırarak kavuğunun üzerine asmasındaki aşkı mı? Sultan Vahidettin Han'ın "Tahtım elden giderse gitsin, yeter ki vatan kurtulsun" diyerek Anadolu'da bir mücadelenin başlatılmasına yardımcı olmak gayretindeki vatan sevgisi mi? Eski Maliye Bakanlarından merhum Adnan Kahveci, Osmanlı ile ilgili bir hatırasını şöyle anlatıyor. "Bizim Osmanlı'yı batıran kurum olarak gördüğümüz iltizam usulünü, Amerika'nın verdiği toplamada kullanmak istediği modern bir iktisat teorisi olarak master derslerinde görünce şaşırdım ve tekrar Osmanlı'yı incelemeye başladım. Osmanlı'nın hüküm ferma bulunduğu coğrafyada bugün 30 civarında devlet bulunmaktadır. Siyasi, iktisadi ve içtimai kargaşalar içinde inleyen bu ülkelerde her ne kadar bir kısım idareci ve aydınlar çeşitli sebeplerle Osmanlı'ya karşı husumet güdüyorlarsa da, umumi olarak halk onu şükran duygularıyla, muhabbetle yad etmektedir. Bu muhabbetteki püf noktasını İstanbul'da bir camide huşu içinde ikindi namazının sünnetini eda eden insanları seyreden bir Arap alimi, "Osmanlı'nın kazandığı izzet işte böyle, sünnet-i seniyeye uymaktaki bağlılığındandır" diyerek belirtiyor. Her şeyde olduğu gibi Osmanlı Devleti'nin iyilikleri de vardır, hataları da. Ancak 600 sene boyunca hasenatı seyyiatına ağır bastığı içindir ki, kaderi ilahi bu uzun süre içinde İslam'ın bayraktarlığı unvanını onlara ihsan etmiştir. Seyyiatı hasenatına ağır basınca da bu şerefli ünvan yine kaderin hükmünce ellerinden alınmıştır. En kötü zamanlarda bile değil içki gibi İslam'ın açık bir hükmüne muhalefet, içtihadi meselelerde dahi şer'i hükümlere riayet etmek için elden gelen gayreti gösterdiklerini, sayıları milyonları bulan arşiv belgeleri ispat etmektedir. Osmanlı'nın zevalini müteakip, hanedan mensuplarının akıbetleri pek hazin ve ıstıraplı olmuştur. Dünyanın çeşitli yerlerine savrulan bu insanlar, asaletlerinin icabı olarak çeşitli mihrakların kullanma gayretlerine asla alet olmamışlar, Türkiye devleti aleyhinde tek kelime konuşmamışlardır. Ülkeden ayrılırken devletin hazinesine el sürmediklerinden dolayı fakr-ı zaruret içerisinde kalmışlar, vatan hasretiyle yad ellerde ömür tüketmişlerdir. Öyle ki Sultan Vahideddin Han, İtalya'da vefat ettiğinde cenazesi haftalarca ortada kalmış, nihayetinde vefalı bir Suriyeli şahıs tarafından alınarak Şam'da defnedilmiştir. Merhum Ali Ulvi Kurucu Hoca Efendi, Mısır'dayken orada yaşayan bazı hanedan mensupları ile ilgili hatıralarını şöyle anlatıyor. Şehzade Aziz Efendi'ye gitmiştik. Öyle görülüyordu ki Aziz Efendi tek fanilasını yıkamış fakat kurumadığı için giyememişti. Gömlek düğmelerinin arasından teni görülüyordu. Kahve getirdi. Eski bir tepsi ve en ucuzundan fincanlara koymuştu. Kahvede ancak suyun rengini değiştirecek kadar katılmıştı. Şehzade kahveleri utanarak verdi. Aziz kardeşlerim, tepsinin, fincanların ve kahvenin kusuruna bakmazsınız. Siz benim hatırıma, ecdadımın hatırına geldiniz. Sağ olun, dedi. Bunları söylerken gözlerinden yaşlar akmaya başlamıştı. Cevhere Sultan, genişçe tek bir odanın yarısını kilimle örtebilmişti. Bizi içeri buyur ettikten sonra, ''Aziz evlatlarım, siz tabii benim yoksul evime, sergime değil, gönlüme geldiniz. Şu mübarek günde bu garibi sevindirdiniz. Ne yapalım? Biz böyle olduk. Eğer Cenab-ı Hak her nimeti elimizden aldığı gibi gözyaşını da alsaydı da ağlayamasaydım. Ben ne olurdum?'' diyerek ağlamış, bizi de ağlatmıştı. Çok uzun yıllar sonra kanunla hanedan mensuplarının Türkiye'ye girişlerine izin verildi. Ancak bade harabil Basra. Ne yazık ki bugün kurtlara kurt olduklarını söyleyebilecek ve gösterebilecek bir Osmanlı numunesinden mahrumuz. Modern insanlık tarihinin en büyük kaybı işte bu. Son insanlık adasını kendi elleriyle batırması olmuştur. Keçecizade Fuat Paşa'nın haklı olarak dediği gibi, Avrupalılar dışarıdan, biz içeriden. İngiliz tarih felsefecisi Tombi, Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden çekilmesini durdurulan imparatorluk olarak izah ediyor. Yoksa, her zalimin elini tutan öyle adil bir kuvvet olsaydı, bugün dünya böyle kan ve ateşe boğulur muydu? Bu yüzden her ne kadar Osmanlı mirasına karşı ürkek duruluyorsa da, herkes Türkiye'ye baktığında onu görüyor, mazlumlar ümitle, sömürgeciler de endişeyle. Cahit Özdemir'in kaleme aldığı mazide kalan tatlı bir hatıra Osmanlı başlıklı yazıyı aktardık. Bugün Sesli Dergi'de ikinci olarak değerli dinleyiciler. Evet, bugün aktardığımız yazılar Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2009 sayısında yer alıyordu. Ve böylelikle bugün de programımızı noktalıyoruz. Hoşça kalın.